Ayrım 4.
4. Böyle bir gerçekliği yansıtacak olan yazarın tutumunun da laboratuvarda deney yapan bir bilim adamınınki kadar tarafsız olması gerekmez mi? Topluma bakan yazardan beklenen şey, gözlemlerinin sonucunu olduğu gibi anlatmaktır. Gerçek durumu bütün çıplaklığı ile okuyucunun gözünün önüne sermeli yazar. Zola ve Flaubert'in de üzerinde ısrarla durduğu bu tarafsızlık, gerçekçi romanda yöntem anlayışının önemli bir ögesidir. Olaylara dışarıdan bakarak onları olduğu gibi yansıtacak yazarın kendi görüşlerine yer yoktur eserde. Batı'da gerçekçilik çeşitli yazarların elinde gelişmiş ve özellikle romanda sürüp gitmiştir. Ama gerçekçiliği bazıları daha çok yöntem bakımından benimsemiştir, bazıları ise konu bakımından. Bu arada gerçekçi romanın gösterdiği gelişmenin en önemli bir yönü psikolojik gerçekçilik olmuştur. Burada bu geçişi izleyecek değiliz. Kısaca hatırlatmak yetecektir ki, insanın iç dünyasını, zihnini doğru olarak yansıtma amacı, bilinç akımı tekniğine kadar gelip dayanmıştır. Batıdakinin yanı sıra Rusya'da da başka bir yönde gelişen gerçekçilikle karşılaşıyoruz. 19. yüzyıl ortalarında gerçekçilik Rusya'da belirmiş, Tolstoy, Çehov ve Gorki gibi yazarlar büyük eserler vermişlerdir. Bu yazarların yanı sıra kuram alanında Belinsky, Dobrolyubov, Çernişevski gibi eleştiriciler toplumla ilgilenen ve gerçekçi bir edebiyatı savunan görüşler atmışlardı ortaya. Örneğin Çernişevski'ye göre sanat gerçekliğin yansıtılmasıdır. Ama bu bir kopyacılık değildir. Zira yazar görüneni olduğu gibi yansıtmamalı, öze ait olanla olmayanı ayırt etmelidir. Çernişevski sanatı yansıtma olarak açıklarken eski bir kuramı devam ettirmiş olduğunun farkındadır. Bizim tanımımız diyor, eski Yunan'da yaygın olan ve Platon'da, Aristoteles'te ve özellikle Demokritos'ta rastladığımız tanıma yakındır. Sanat eserinde yansıtılan gerçeklik, insanlar için önemli olandır ve gerçek hayattan alınmıştır. Bundan başka, yazar, sosyal gerçekliği yansıtmakla kalmaz, aynı zamanda bunu açıklar ve yargılar da. Böylece Çernişevski, yazarın tarafsızlığı gibi önemli bir noktada Batı'daki gerçekçilerden ayrılmaktadır. Çernişevski, Dobrolyubov ve Belinsky gibi eleştirmenler devrimci ve toplumcu tutumlarından dolayı Marksistlerin kendilerine yakın buldukları kişilerdir. Bunların sanat görüşü sonradan toplumcu gerçekçilikte yeniden işlenmiştir. Marksist estetiği incelerken iki döneme ayırmak gerekiyor. 1934'e kadar olan birinci dönem ve toplumcu gerçekçilik kuramının kabul edildiği 1934'ten sonraki ikinci dönem. Marx, Engels ve Plekhanov gibi düşünürlerin sanat eseriyle ekonomik yapı arasındaki ilişkiyi araştırdıkları birinci dönemde henüz parti tarafından saptanmış kesin bir görüş yoktu. Sovyetlerde çeşitli akımlar, bu arada Rus biçimcileri bile hoşgörüyle karşılanıyordu. İkinci dönemse sanat anlayışının Sovyetlerde resmi bir nitelik kazanarak toplumcu gerçekçilik adını aldığı dönemdir. Marx, Engels, Plekhanov. Marx ve Engels, estetik üzerinde ne Marx bir eser yazmıştır ne de... Marx ve Engels. Estetik üzerinde ne Marx bir eser yaratmıştır ne de Engels. Ama genel Marksist kuram içinde sanatı ekonomik yapıya bağlamakla Marksist estetiğin temel ilkesini yerleştirmişlerdir. Bundan başka Marx'ın olsun, Engels'in olsun çeşitli vesilelerle başka eserleri içinde ya da mektuplarında edebiyat ile ilgili olarak söyledikleri sözler ve daha sonra Lenin'in ilaveleri, bugün hala Marksist estetikçilerin dayandıkları temel ilkeleri oluşturur. Marx da, Engels de edebiyata ve sanata düşkündürler. Marx, eğitimi sırasında Yunan ve Latin klasiklerini iyi okumuştu. Edebiyata çok meraklıydı. Homeros, Shakespeare, Goethe ve Balzac sevdiği yazarlar arasındadır. Hatta kendisi şiir, roman ve tragedya yazmayı denemişti. Çalışmalarını felsefe alanına kaydırdıktan sonra da zaman zaman sanat ve edebiyat ile ilgili şeyler yazmak istediyse de pek vakti olmadı. Eleştiri alanında tamamlanmış tek yazısı Eugène Sue'nun Le Mystère de Paris 1842-43 adlı romanı hakkındadır. Yine uzunca sayılabilecek bir yazısı Ferdinand LaSalle'in Franz von Sichingen 1850 adlı tragedyası üzerinedir. Biraz ileride görebileceğimiz gibi Engels de özellikle mektuplarında sanat ve edebiyat konusunda Marksist estetiği etkileyen fikirlerini açıkladı. Marx ve Engels, Marksist kuramı ortaya atmakla sanatı ekonomik yapıya bağlamış ve aradaki bağın niteliği üzerinde durmuşlardır. Marksizm, ekonomik teori üzerine oturtulmuş bir tarih felsefesidir ve iddia eder ki tarihin gelişmesi bir takım kanunlara göre cereyan eder. Bu kanunların ne olduğunu bize tarihi maddecilik açıklar ve bu sayede toplumun eninde sonunda sosyalizme ve nihayet komünizme varacağını önceden görmek mümkündür. Tarihi maddeciliğin toplum tarihinde gördüğü başlıca aşamaları şunlardır. İlkel toplumlar, kölelik üzerine kurulmuş toplumlar, feodalizm, kapitalizm, sosyalizm ve nihayet komünizm. Bilindiği gibi tarihi maddeciliğe göre üretim güçleri ve üretimi yapan sosyal grupların birbiriyle ilişkisi o toplumun ekonomik yapısını meydana getirir ve altyapı denilen bu ekonomik yapı o toplumun üst yapısı denilen ahlaki, hukuki, dini görüşlerini ve sanat anlayışını belirler. Bundan ötürü bir toplumun üst yapısını ve burada meydana gelen gelişmeleri anlamak için altyapıyı bilmek gerekir. Felsefe sistemlerinin doğuşu, dinsel inançlardaki değişimler, yeni sanat türlerinin ortaya çıkması, temelde yani ekonomik yapıda meydana gelen değişikliklerin sonuçlarıdır ve sınıflara ayrılmış bir toplumda üst yapı, ekonomik bakımdan egemen durumda olan sınıfın görüşlerini, isteklerini yansıtır. Başka bir deyişle, bir toplumun ideolojisi, o toplumdaki egemen sınıfın çıkarlarını korumaya, onları meşrulaştırmaya yöneliktir. Sanat da üst yapının bir parçası olduğuna göre, o da döneminin ideolojisini yansıtacak, bilinçli ya da bilinçsiz olarak egemen sınıfın çıkarlarına hizmet edecektir. O halde toplumun altyapısı, üst yapısını ve dolayısıyla ideolojisini belirleyecek ve sanat eseri de bu ideolojiyi yansıtan bir yapıt olacaktır. Bu anlamda edebiyat eseri sınıf çıkarlarını dile getiren bir ideolojidir. Altyapıyla üst yapı ilişkisini sanat konusunda gerçekten de böyle doğrudan doğruya mekanik bir ilişki olarak mı görmek gerek? Belli bir dönemin sanatını gerçekten de o dönemin ekonomik yapısı, sınıf çatışması ve bundan ötürü ideolojisi mi belirler? Bazı Marksistlere göre durum budur. Marx'ın bazı sözleri böyle bir yoruma elverişli sayılabilirse de gerçekte ne Marx ne de Engels bu ilişkilerin basit ve tek yönlü işlediğini iddia etmişlerdir. Altyapı ile üst yapı arasındaki ilişkilerin ne derece kesinlikle uygulanacağı sorunu tartışmalara yol açmış bir konudur. İddia edilir ki üst yapıya ait hukuk, ahlak, bilim ve felsefe gibi ideolojiler altyapıyı etkileyebilir. Yani aradaki ilişki karşılıklıdır. Özellikle doğa bilimleri üretim tarzı üzerinde etkili olduklarından, üretim güçleri gibi tarihe yön verici sayılabilirler. Hukuk, ahlak, din ve felsefe de daha az olmakla beraber tarihi etkileyebilirler. Fakat ideolojinin tarih üzerindeki etkisi ne olursa olsun, kendileri her zaman için ekonomik güçlerin ürünüdür. Yine unutmamak lazımdır ki, üst yapıya ait olan felsefe üzerinde ekonomik yapı etkisini dolaylı bir şekilde gösterir. Felsefi düşüncenin malzemesini meydana getiren ekonomik gerçeklik değil, bunun yarattığı politika, hukuk, ahlak gibi ideolojilerdir. Sanatın ve edebiyatın altyapı ile olan ilişkisine gelince, bunun doğrudan doğruya ve basit bir ilişki olduğunu söylemek daha zor. Bu konuda Marx'ın da bazı şüpheler beslediğini biliyoruz. Ekonomi politiğin eleştirisine katkıya yazdığı fakat bastırmadığı girişte, bilindiği gibi sanatın serpilip geliştiği bazı devirlerin ne toplumun genel gelişmesiyle ne de bundan dolayı adeta onun çatısını meydana getiren maddi temelinin gelişmesiyle bir ilişkisi vardır. Mesela Yunanlıların ve hatta Shakespeare'in modern yazılarla karşılaştırıldığını düşünün demektedir. Ekonomik gelişmenin ileri olmadığı klasik Yunan'da sanatın bu derece ileri gitmiş olması Marx'ı epey düşündürmüş ve sosyal yapıyla ilişkilerini aramaya itmişti. Marx'a göre toplumun genel gelişmişliği ya da maddi temeliyle sanat arasında doğrudan doğruya bir ilişki yoktur. Ekonomik yapıdaki bir değişiklik otomatik olarak bütün üst yapı kurumlarını değiştirmez. Çünkü bunların her birinin kendine göre bir değişme hızı vardır diyebiliriz. Engels, sanatın ekonomik yapıyla olan ilişkisini daha da dolaylı ve karmaşık buluyordu. H. Starkenburg'a yazdığı 25 Ocak 1884 tarihli mektubunda diyor ki, siyasi, hukuki, felsefi, dini, edebi, artistik ve bunun gibi gelişimler ekonomik gelişime dayanır. Fakat bütün bunların hem yek diğeri üzerine hem de ekonomik temele etkileri vardır. Ne, neden ve etken olma sadece ekonomik duruma özgüdür, ne de geri kalanlar hep edilgen, pasif sonuçlardır. Engels'e göre bazı Marksistler bu ilişkiyi fazla basitleştirmekte ve abartmaktadırlar. John Block'a yazdığı 21 Eylül 1890 tarihli mektupta şunları söylemek ihtiyacını duyuyor. Gençlerin bazen ekonomik yönü gereğinden fazla vurgulamalarında suç bir dereceye kadar Marx'ın ve benim. Bu temel ilke üzerinde o zaman ısrarla durmaya mecburduk. Çünkü karşımızdakiler bunu inkar ediyordu ve karşılıklı etkilemede rol oynayan ögelerin hakkını vermemize ne zaman, ne yer, ne de fırsat vardı. Ne yazık ki insanlar çoğu kere bir kuramı anladıklarını ve ana ilkelerini kavrar kavramaz, o da her zaman değil, kuramı uygulayabileceklerini sanırlar. Son zamanlardaki birçok Marksisti de bu suçlamanın dışında tutamayacağım, çünkü onlar da harika zırvalar yumurtladılar. Engels, maddeci yöntemin tarihsel olgulara kalıp gibi uygulanamayacağına, tarih çalışmalarında ancak bir kılavuz olabileceğine ve her somut durumun tek başına incelenmesi gerektiğine inanıyor, sanat konusunda ekonomik determinizmin dar bir görüşle ele alınmasını tehlikeli sayıyordu. Marx ve Engels, sanat kuramı diye bir şey geliştirmemişlerse de, tarihi maddecilik öğretileriyle sanatı belli bir yere, üst yapıya oturtmuş, bazı sanat eserleri hakkında fikirlerini açıklamış ve bu arada ileride göreceğimiz gibi sonraki Marksist estetik tartışmalarını etkileyen bazı ilkeler koymuşlardır. Engels'in tipik durumlarda tipik karakterler ilkesi bunların en önemlilerindendir. Marksist estetiği sistemleştirme çabalarına Marx ve Engels'i izleyen Plehanov, Troçki, Lunacharsky gibi düşünürlerce girişilmiş ve sanat sorunlarına Marksist açıdan çözümler aranmıştır. Bu denemelerin en önemlilerinden sayılan Plehanov'un görüşlerine bir bakalım. G.V. Plehanov. Marksist öğretiyi ilk defa bir estetik kuram haline sokmaya çalışan G.V. Plehanov, 1856-1918, sanatın doğuşu, sosyal sınıflarla sanat eserleri arasındaki ilişki, estetik zevk ve fayda gibi sorunlar üzerine eğilmiş ve Marksist felsefenin temel fikri olan olayları maddi ve ekonomik nedenlerle açıklamak ilkesini bu sorunları aydınlatmak için kullanmıştır. Sanatın doğuşu sorununu incelerken Plehanov, özellikle antropologların ve biyologların araştırmalarından yararlanır. Bu düşünüre göre sanatın kökeni iştir. Dans olsun, şiir olsun, resim ya da süsleme olsun, bunlar hep ilkel toplumların beslenme ve barınma gibi yarar gözeterek giriştikleri faaliyetlerden doğmuştur. Mesela yük taşıyanlar, kürek çekenler, deriyi işleyenler ve bunun gibi işleri yaparken bir şarkı mırıldanırlar. Yaptıkları işe göre mırıldandıkları şarkının belli bir ritmi vardır ve bu ritim iş sırasında yapılan beden hareketlerine uygun, onları kolaylaştırıcı ve düzenleyici bir tempodadır. Sanatların doğuşu, insanların yaşamak için yapmaları gereken faaliyetlere bağlıdır. Mağaralara av hayvanlarının resimlerinin yapılması, hayvanın daha kolay avlanmasını sağlayacaktı. İlkel danslardaki hareketler, çeşitli hayvanların hareketlerinin taklididir genellikle. Sebep, av sırasında avcının hayvanı taklit ederek hareket etmesidir. Plehanov bol bol örnek vererek sanatın ve oyunun başlangıçta üretim faaliyetleri ya da insanların korunması, barınması, kısaca yaşaması için yararlı olacak hareketlerden ve nesnelerden doğduğunu kanıtlamaya çalışır. İş bölümünün artmasıyla bu ilişkilerin daha karmaşıklaştığı ileri toplumlarda sanatın altyapıya dayanışını belirtmek daha zordur. Çünkü bu etki artık doğrudan doğruya değil, daha dolaylıdır. Plehanov, ileri toplumların gelişmiş sanatlarıyla ekonomik koşullar arasındaki ilişkiyi Marksist sosyolojiyle açıklamaya gayret eder. Sosyolojik açıdan Fransız dramatik edebiyatı ve 18. yüzyıl resmi adlı incelemesinde sınıflara ayrılmış bir toplumun yarattığı sanat eserlerinin biçimlerinde ve içeriğinde meydana gelen değişikliklerin yine ancak ekonomik nedenlerle sınıf kavgasıyla açıklanabileceğini göstermek ister. Sanat ve Sosyal Hayat adlı eserinde de sanatçıyla egemen sınıf arasındaki ilişkinin sanatçıyı ve eserlerini nasıl etkilediğini açıklar. Belli bir sınıfın sanatı, o sınıf ilerici bir güç olmaktan çıkınca yozlaşır. Burjuvazi, eski düzenin karşısına çıktığı zaman, sömürücü soylular ve kilise hariç, toplumun bütün insanların katılacağı bir ideolojiyi temsil ediyordu. burjuvanın çıkarlarıyla çalışan bütün kütlenin çıkarları birdi. Bu dönemde burjuvanın görüşünü paylaşan sanatçılar ilericiydiler. Çünkü fikirleri toplumun geniş kütlelerini birbirine yaklaştırıcı nitelikteydi. Fakat burjuvazinin menfaatleri tekmil çalışan kütlenin menfaatleriyle artık uyuşmaz olunca ve bilhassa proletaryanın menfaatleriyle çatışmaya başlayınca, sanatın yaklaştırıcı nitelikte olması imkanları son derece daraltmış oldu. Plahanov'a göre böyle bir durumda sonuç sanatın yozlaşmasıdır. Sanatçı artık gerçeklikle ilgilenmez, ondan kaçar ve sanatın biçim yönüyle uğraşır. Sanat için sanat öğretisine kapılır ve mistisizme kayar. Plahanov sanatı ekonomik yapıyla açıklamaya çalışırken, ikisinin arasındaki bağı fazla mekanik bir bağ saymakta ve edebiyatı, sosyal yapının sınıf çatışmasının yansıdığı edilgen bir üst yapı kurumu olarak görmektedir. Marx ve Engels'in alt yapı üst yapı bağını mekanik materyalizme dönüştürdüğü söylenebilir. Plahanov'a göre ideoloji ile sanat arasında adeta şaşmaz bir nedensellik bağı vardır ve sanatçı hangi sınıfın üyesi ise eseri de o sınıfın ideolojisini yansıtır. Bir elma ağacının elma, bir armut ağacının armut vermesi gibi burjuvazinin bakış açısını benimsemiş bir yazar da proleter eyleme karşı gelecektir. Dekadan bir devrin sanatı, dekadan olmak gerek. Bu bir zaruret. Plahanov'un Marksist estetiğinin ilginç bir yönü, Kant'ın sanatı yarardan ayıran estetiğiyle uzlaşma çabasıdır. Darwin, insanlarda güzellik için bir içgüdü bulunduğunu söylemişti. Kant da insanların sanat eserleri ya da güzel karşısında hiçbir çıkar gözetmeyen estetik bir zevk aldıklarını iddia etmişti. Kant'a göre sanat yarar peşinde koşmaz. Plahanov, Darwin'e de Kant'a da hak verir. Ama o zaman sanatın faydayla olan ilişkisini ne yapacağız? Eğer ilkel çağlardaki insanda güzelden hoşlanma, biyolojik bir mesele ise taktığı tüyler, halkalar, sürdüğü boyalar, kokulu yağlar bir yararları olduğu için değil, sırf hoşa gittikleri için kullanılıyorlardı demektir. Belki renklerin alıcılıklarıydı rol oynayan.